Ayrım 16, Miral, Rula Cebrail, sayfa 215. 10. Aynı saatlerde Cemal karakolun bekleme odasına oturup 10 dakikada bir kızını soruyordu. Fakat kızdan kimsenin haberi yoktu. Miral başka bir binada, yolun karşısındaki sorgu merkezindeydi. Karakol girişi basit fakat oldukça rahatlatıcı bir koridordu. Belki de en keskin çığlıkları mahkum yakınlarının kulağına gelmemesi için. Yahudi müziği havayı doldurmuştu. Cemal, kimi hala pijamaları içinde, sandalyelerde oturup birbirlerini teselli etmeye çalışan diğer ebeveynlerle beraber bekliyordu. Birisi bilgi içeren belgeler taşıyan ve Ürdün'e gitmeye çalışan önemli bir kişinin tutuklandığını söyledi. Cemal burada kalmanın yararsız olduğunu ve beklemek dışında bir şeyler yapması gerektiğini fark etti. Şafağın ilk ışıklarının Celile tepelerinin üzerine düştüğünü gördüğünde umutsuzlukla yapılacak en iyi şeyin karakoldan çıkıp bir avukat bulmak olduğuna karar verdi. Çaresizlik içinde olduğu bu bekleme odasında kalmanın faydasız bir eylemden başka bir şey olmadığını anlamıştı. Çok geçmeden bir avukat buldu. Gençliğine karşın bu adam, intifadanın çıkışından beri büyük ölçüde hukuki deneyim kazanmış ve tutuklanan Filistinli militanların davalarına oldukça aşinaydı. "Endişelenme Cemal," dedi avukat telefonda. "Kızın reşit değilse bugün duruşmaya çıkacak. Eğer sicili temizse bir uyarıyla serbest bırakırlar." Ve avukatın öngördüğü gibi iki polis memurunun refakatindeki Miral, ertesi gün öğleden sonra mahkemeye çıktı. Duruşma salonunda sadece birkaç kişi vardı. Köşede diğer iki kişinin yanında oturan babasını gördü. İçeri girdiğinde yargıç kıza bakmadı. Gözleri incelemekte olduğu belgelerdeydi. Neden sonra başını kaldırıp savcıya bakarak, "Dava nedir?" diye sorar sormaz babasının yanındaki adam yaklaşarak Cemal'in avukat olduğunu bildirdi. Miral içgüdüsel olarak bunun kendisi için bir fırsat olduğunu görerek tüm muhalefeti bir yana koyup masum ve alçak gönüllü davranmaya karar verdi. Savcı yargıca davasını açıklamaya başladığında Miral çürüklerini gizleyen eşofman üstünü çıkardı. Maruz kaldığı kötü muamelenin beyaz kan lekeli tişörtün altındakiler dahil açıkça görülen izlerini yargıca gösterme çabasını fark eden memurla tehditkar bir bakış attı. Cemal kederli görünüyordu fakat Miral'in durumunu gördüğünde haykırmamak için kendini güç tuttu. Avukatı kolundan tutarak sakin olmasını söyledi. Miral'in dayak yediği ve belki de işkence gördüğü açıktı. Fakat avukat bunun bilgi almak için neredeyse rutin bir prosedür olduğunu ve kimsenin gençlerin bile kayırılmadığını fısıldadı. Miral babasının gözlerine bakmamaya çalışıyordu fakat göz uçuyla onun sandalyesinde titrediğini gördü. Yargıç savcıya kaba biçimde Miral'in itirafta bulunup bulunmadığını veya intifada karmaşasına katıldığına dair kanıt olup olmadığını sorduğunda, savcı bu kanıtı bulmak için 48 saate daha ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir gösteri sırasında Miral'i profilden gösteren bir fotoğrafı yargıca sundu. Yargıç Miral'e bir an baktıktan sonra dikkatini iki avukat arasındaki konuşmaya çevirdi. Miral'in avukatı savcıya müvekkili aleyhinde başka bir delil veya şahit olup olmadığını sordu. Savcı hor görüyle avukata cevap vermekten kaçınıp yargıçla konuşmayı sürdürse de yargıç savcıya avukatın sorularını cevaplamasını söyledi. Aynı sabah günlük İsrail gazetesi Haaretz sorgulama ile vaftiz edilmiş İsrail görevlilerinin ulusal güvenlik adına işlediği kurbanlarından bazılarının reşit olmamış çocuklar olduğu suçlar hakkında uzun bir itham yazısı yazmıştı. Makalenin başlığı "Daha ne kadar ileri gideceğiz?" idi ve gazetenin bir kopyası yargıcın masasında duruyordu. Her iki tarafın iddialarını dinledikten sonra suçlunun itirafta bulunmamış bir çocuk olması ve önceden hiç suç işlememiş olması nedeniyle ona genel hafifletici durum avantajını kullandıracağını söyledi. Cemal'in avukatı tatmin olmuş biçimde gülümsedi. "Kız bugün serbest bırakılabilir," diyen yargıç, 3000 şekel veya 200 dolar tutarına ceza ödemesi gerektiğini belirtti. Ardından Miral'in tarafına attığı haşin bir bakışla ekledi, "Seni mahkeme salonu tekrar görmek istemiyorum. Gelecek sefer cezan bu kadar hafif olmayacak. O yüzden şu andan itibaren beladan uzak durman iyi olur." Göğsünden büyük bir ağırlık kalktığını hisseden Cemal, para cezasını ödeyerek Miral'in serbest bırakılmasını bekledi. Kapı açılıp kızını gördüğünde yüreği ağzına geldi ve tüm gücüyle kızını kucaklarken gözlerinden yaşlar aktı. Geçmek bilmeyen saatlerin gerilimi nihayet çözülmüştü. Miray sırtında yanan yaralarından dolayı bir acı çığlığını tutamadı. Derhal bir polikliniğe götürüldü. Burada bir doktor yaralarını sardı ve nihayet eve gidebildi. Cemal tehlikenin hala geçmediğini anlamıştı. Bu tür olayların tekrarlanmaması için bir plan yaptı. Miray yıkandıktan sonra uyur uyumaz Rana'ya ablasıyla kalmasını söyleyerek Dar el Tifel'e gitti. Miray'ı yakın gelecekte güvende tutmak için şimdilik Kudüs'ten gönderme kararını Hint ile konuşmak istiyordu. Kadın onu ofisinde kabul etti ve samimi selamlaşmaların ardından Miray'ı sordu. Cemal öyküsünü anlatır, olanları nakleder ve Miray'ın fiziksel durumunu tanımlarken gözleri yaşardı. Eklediği her ayrıntıyla beraber Hint'in yüzündeki üzüntü ve endişe derinleşiyordu. Miray'ı bir süre Hayfa'daki teyzesine göndermenin gerektiğini kabul etti. Sınavlar başlayana kadar, dedi Hint. Cemal bir ayın yeterli olup olmayacağını sordu. Hint onaylandığında bunun Miray'ın notlarını etkileyip etkilemediğini sordu. Hint endişelenmemesini söyledi. Miray müfredatı biliyordu ve teyzesine kendi başına çalışırsa sorun olmayacaktı. Cemal Miray'a götüreceği bir çanta dolusu defter ve kitapla kadının yanından ayrıldı. Hayfa ideal bir yer. Kudüs'te herkesin soluduğu ağır siyasi havanın bulunmadığı sakin bir şehirdi. Hayfa şehri İsrail ve Filistinlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir kent laboratuvarı sayılıyordu. Miray'ın ayrılışı 3 gün sonra gerçekleşecekti. Bu süreyi yatakta geçirerek yaralarını iyileştirdi. Vücudunu lekeleyenlerin yanı sıra onurunu ve nihayetinde ruhunu da lekeleyenleri. Yaralı bir kuşa benziyordu. Her hareketini büyük güçlükle yapıyor ve nadiren konuşuyordu. Rana'ya mahalleden tutuklananların haberlerini sordu ve çoğunun hala hapiste olduğunu, o gece bulunamayanların hani dahil kaçak olduğunu öğrendi. Bu haber Miray'a kırbaç kadar ağır geldi ve kardeşini dinledikten sonra örtünün üzerine çekerek ağlamaya başladı. Rana ayağını ovalayıp Hayfa'da iyi olacağını söyleyerek ablasını teselli etmeye çalıştı. Planlanan ayrılıktan birkaç saat önce babası camide sabah namazını kıldırırken Miray'ın beklenmedik ziyaretçileri oldu. FHKC'den eski iki yoldaşı Yasemin ve Ayman. Miray günlerdir ilk kez gülümsedi fakat onları kucaklamaya çalıştığında soğuk ve uzak durdular ve kendisini soru yağmuruna tuttuklarında Miray bunun eski dostlarının bir ziyareti değil bir soruşturma olduğunu anladı. Tutuklanmasının tam olarak nasıl gerçekleştiğini, onu konuşturmak için hangi yöntemlerin kullanıldığını ve başka kimseyle yüzleştirip yüzleştirilmediğini anlatmasını istediler. Her şeyden öte, İsrail ajanlarının elinde hangi kanıt ve isimlerin olduğunu bilmek istiyorlardı. Bu FHKC'nin bilgileri karşılaştırmakla ve üyelerinden birinin sorguda itiraf edip etmediğini, daha da kötüsü işbirine zorlanıp zorlanmadığını saptamakta kullandığı standart prosedürdü. Üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan Miray onlara her şeyi anlattı, sonra sınavlarına çalışıp hazırlanmak üzere Hayfa'ya gönderileceğini açıkladı. Onları hani sorduğunu iki sorgucu birbirlerine gizemli bakışlar atarak Hani'nin FHKC Kudüs Bölgesi Sekreterliğinden alındığını söylediler. Dönek davranışları ve Filistin solunun büyük ihanet olarak kabul ettiği, İsraillerle müzakere yapmaları lehine konuşmaları nedeniyle Miray'ı ona karşı tetikte olması için uyardılar. Nihayet gitmeden önce Yasemin ve Ayman, Miray'ın kendilerinden biriyle temas kurmaya çalışmamasını ve ileride gönderecek bir mesaj beklemesini söylediler. Onlar gittikten hemen sonra Miray, Rana'ya Ermeni mahallesindeki belli bir kafenin sahibine Hani için bir mesaj bırakmasını rica etti. Hani kızın Hayfa'ya gittiğini, bir ay içinde döneceğini ve onunla bağlantı kurmak isterse bu kafe aracılığıyla yapması gerektiğini bilmeliydi. Namazdan sonra evine dönerken Cemal Yasemin'in kendi evinden çıktığını gördü. Yüzü asıldı ve tek kelime etmeden ayrılık saatlerini öne alarak Miray'a Hayfa'ya kadar bizzat eşlik etti. Kudüs şehir sınırını geçtikleri anda Miray sevdiği her şeyi geride bıraktığı duygusuyla tıkandı. Otobüs homurtular arasında Samarya'nın tozlu yollarından Hayfa ilerlerken ızdırabının arttığını hissetti. Gözyaşlarını babasına göstermemek için tüm yol boyunca alnını cama yapıştırdı. Şehre girmeden önceki son yol şeridini işaretleyen zakkum çalılarının beyaz ve kırmızı çiçeklerini gören Miral, Hayfa'ya yaklaştıklarını anladı. Araç pencereleri neredeyse bu bitkilerle okşanır gibiydi. Ardından sahil şeridi boyunca dağılmış ilk evler göründü. Miral bir an Arap mezarlığını ve kumların aşındırdığı mezar taşlarını gördü. Annesi burada gömülüydü. Çok sevdiği ve yazları arkadaşlarıyla kıyıda uzun yürüyüşler yaptığı deniz ve sahilden birkaç adım uzakta. Bu mezarlığı gören Miral'in zihni gariptir ki huzur doldu. 11. Miral Hayfa'da kendini evinde gibi hissediyordu. O ve Rana yazın büyük bölümünü orada yaşayan teyzeleri Tamam'ın evinde geçirir. Katı okul programlarının yerini alan yavaş ritimlerin tadını çıkarırlardı. Kızlar annelerinin doğduğu şehri tekrar görüp önceki yıldan beri ne kadar değiştiğini, kuzenlerin ne kadar büyüdüğünü ve Kermil Dağı'na kaç yeni bina inşa edildiğini görmek için sabırsızlanırdı. Fakat en sevdikleri yer sahildi. Burada bütün gün boyunca yüzerek birbirlerini kovalarlardı. Hayfa'nın havası Kudüs'te hakim olan iklimden tamamen farklıydı. Zira Hayfa'da eski ve yeni uyum içinde birbirine karışmıştı. Şehir daima hareket halinde, halkı gibi sürekli kimlik arayışı içindeydi. Arap mahallelerinin ilginç sokak araları, çukurlu yolları ve dökülen alçılarıyla kısmen yıkılmış ve yerlerine modern yerleşim binaları inşa edilmiş olsa da, Hayfa'daki yaşam diğer her yerden daha zevkliydi. Şehir güneşli, şen, neşeliydi, renkli dükkanları 24 saat açıktı ve denizden Kermil Dağı'na kadar uzanan yeşil alan, sokağın her iki tarafında birbiri ardına sıralanmış, her dilden şarkılar duyulan, her tür lokantayla Noel ağacı gibi süslenmişti. İsrail'in Arap ve Yahudi vatandaşları kağıt üzerine eşit haklara sahipti, fakat Hayfa'da Arap ve İsraillerin ortak yaşantısı Ütopya değil, gerçekti ve orada kalan Arapları İsrail devletine dahil etme gibi cesur bir kararın sonucuydu. Burada savaşın ve Arapların evlerini, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yıkıntılarından İsrail'e göç eden Yahudilere tahsis edilmiş evlerini, terk etmelerinin bıraktığı yaralar iyileşecek daha çok zaman bulmuştu. Limanın şehre kazandırdığı kozmopolit yapıdan veya İl hakkının 1948 gibi uzak bir tarihte kalmasından veya denizin ılık, acı, tatlı havasından dolayı Hayfa'da bölgeyi her türden çeşitliliğe açan ve hoş karşılamasını sağlayan kültürel bir maya vardı. Birçok insan hem Arapça hem İbranice konuşuyor ve insanlar sadece meslektaş olarak değil, dost olarak da kaynaşıyordu. Fakat bu sefer Hayfa, Miral için kendi dünyasından dışlandığı bir sürgün anlamına geliyordu. Otobüste kaç saat geçtiğini bilmiyordu. Fakat kendisini karşılamaya gara gelen teyzesini gördüğünde yakın kaderinin mühürlendiğini anladı. Cemal ertesi gün gitti. Miral onun teyzesi tamamen fısıldadığını, yüzündeki endişeyle üzüntüyü görmüştü. Hayfa'ya vardığından beri Miral adeta transa geçmişti. Bütün gün pencereleri kapalı olduğu halde yatağında yatıyor, çok az yemek yiyordu. Kimseyi görmek istemiyordu. Normalde şarkı söyleyip gevezelik ederek kendisini günler boyu meşgul eden sevgili kuzeni Samir'i bile, tamam yanındaki yatakta yatıp annesi hakkında öyküleri anlatarak onun dikkatini çekmeye çalıştı. Tamam'ın dediğine göre Nadia, İsrail kadınları ve yaşam tarzlarına, bağımsızlıklarına, kıyafetlerine, sahil partilerine hayran kalmıştı. Sonra Miral'in annesinin kıyı boyunca grupların söylediği şarkılarda diğerlerinin kaçırdığı dil nüanslarını anlayabildiğini hatırladı. Annen hep şöyle derdi. İnsanları dans ederken seyrettiğimde sallanan vücutları bana barış kelimesinin mutlu bir çekimi gibi geliyor. Tamam en son görüşünden beri yeğenin ne kadar büyüdüğünü fark etmişti. Miral'in gözlerinde kendi kız kardeşi Nadia'nın hatırladığı aynı canlı merakı gördüğünü düşünüyordu. Aynı şekilde Miral de teyzesinin bazı tavırlarında önemli bulduğu bir şey söylemeden önce elinin belli belirsiz hareketinde, gülümseyişinde hatırladığı kadarıyla annesinden izler buluyordu. Miral'in teyzesini en fazla takdir ettiği şey bazen geleneksel kadın maskesini düşürten açık fikirleriydi. Bir gün tamamla evlilik dışı ilişkileriyle meşhur bir komşularından konuşurken teyzesinin bu tür davranışların zalimlikten ziyade mutsuzluk ve yalnızlıktan doğduğunu söylediğini duyan Miral'in ağzı açık kaldı. Tamam 1948 yılından sonra ailesinin nasıl yaşadığını yeğenine anlattı. Miral'i yataktan çıkıp yürüyüş yapmaya veya alışverişe çıkmaya ikna etme umuduyla kendisi ve kocası hakkında eğlenceli öyküler anlatsa da kız bunları reddetti ve böylece tamam yardım için oğlu Samir'e başvurdu. Kuzen Samir üniversite birinci sınıftaydı, 22 yaşında genç bir adamdı. Gösterişli, kaslı bir vücudu ve çekiciliği hemen fark edilen, siyah gözlerini vurgulayan uzun kirpikleri vardı. Ailede iyi huyları, yardımseverliği ve yakışıklılığı ile oldukça popülerdi. Fakat en sevilen özelliği sakarlığıydı. Evde sürekli bir şeyler kırarak annesinin canını sıkıyor ve ailenin geri kalanını eğlendiriyordu. Samir ve Miral kuzen olsalar da gerçekte dostluk ve derin bir sevgi bağıyla bağlıydılar. Bu yüzden kızı bu durumda görmek onu çok üzüyordu ve müdahale etmeye karar verdi. Bir fincan kahveyle odasına girerek pencereleri açtı, örtülerini çekti ve "Hemen kalkıyorsun, yoksa seni tutup banyoya taşırım. Haydi kalk, seni bildiğim bir yere götüreceğim," dedi. "Beni yalnız bırak," Miral bağırdı. "Kes şunu lütfen. Havamda değilim. Hiçbir şey yapamayacak kadar yorgunum ve sırtım hala acıyor." "Surat asmayı kes," dedi Samir ve kızı zorla yataktan kaldırarak duşa taşıdı. Soğuk su ikisine sırılsıklam ederken Miral gülmeye başladı. "Pekala, yıkanıp seninle geleceğim. Fakat buradan çık ve beni yalnız bırak." Üstünden sular damlayan Samir banyodan çıktı ve kapıyı kapatırken seslendi. "Sana 10 dakika veriyorum. Ardından içeri gireceğim. Uyarmadı deme." Tamam, ikisinin yeniden gezmeye gittiğini gördüğünde çok sevinmişti. Arabaya bindiklerinde Miral sordu. "Şimdi nereye?" "Sahil partisine gidiyoruz," diye cevapladı Samir. "Bazı arkadaşlarımla tanışacaksın." "Miral, indir beni. Tüm bunlar aptal arkadaşlarına tanışmam için miydi?" dedi. "Miral, nişanlımı görmeni istiyorum." Bu beyan Miral'i durdurdu ve önceki yaz Samir'le çıkan arkadaşı Maha'yı düşünerek gülümsetti. Miral işlerin ciddileştiğini fark etmemişti. Maha dar eltifelden bir kızdı. Yetim olduğu ve başka akrabası olmadığı için yazlarını okulda geçirirdi. Fakat önceki yıl mezun olup Hayfa Üniversitesi'nde okumak üzere burs kazanmış ve orada Miral ile Rana'ya eşlik etmişti. Miral, limanın arkasında mağazaların büyük bölümünün bulunduğu ticaret bölgesinin sokaklarında Maha ile yaptığı uzun yürüyüşleri düşündü. Arkadaşının duyarlılığıyla utangaçlığını ve herkesin önünde öpüşen gençleri gördüğünde veya şehir içinde mini etek, hatta bikinilerle dolaşan Hayfalı kadınların sevdiği dar kıyafetleri fark ettiğinde nasıl utandığını hatırladı. Günler geçtikçe solgun ve her zaman üzgün görünen Maha yeniden doğmuş gibi olmuştu. Güneşle deniz havası ona iyi gelmiş, sağlıklı bir renk ve kalıcı görünen bir tebessüm kazandırmıştı. Şimdi Miral nedenini anlıyordu. Hayfa'ya her gelişindeki gibi çevresindeki her şey Miral'in merakını uyandırıyordu. Önceki yıldan beri gerçekleşen en küçük değişikliği bile fark ediyordu. Yeni boyalı bir ev, tabelasını yenilemiş bir bar, sahilde eskiden olmayan yeni bir bank, vücutta sadece yaz güneşine değil, yaz yağmuru sonrası açan çiçekler gibi sürekli olarak yeni parıltılı bir mucize sergileyen şehrin bu yönüne olumlu tepkiler verir gibiydi. Samir arabasını Kermil sahilinden uzağa park etti. Böylece hedeflerine ulaşmak için sahil boyunca epey yürümek zorunda kaldılar. Ilık bir akşamüstüydü. Güneş ufkun arkasında tamamen kaybolmamıştı ve hafif bir meltem uzun palmiyelerin dallarını karıştırıyordu. İki genç yavaşça yürüyor, oradan buradan konuşuyordu ki Miral aniden durup hareketsizleşerek sahildeki bir bardan gelen müziğe kulak kabarttı. Zarif yüz hatlarına ve açık omuz hizasına sarı saçlara sahip bir kız masaları kuruyor ve müziğin ritmine uygun olarak dans ediyordu. Miral'den birkaç yaş büyüktü ve çevresinden bir haber, coşkulu, radyodan ziyade içinden gelir gibi görünen bir ahenge uyuyordu. Birkaç arkadaşını selamlamak üzere durmuş olan Samir'den ayrılan Miral, bu genç kadının yanına giderek sordu. "Bu şarkının adı ne?" Kız başını kaldırıp Miral'i gördü ve ona gülümsedi. Ardından bir masaya son bardağı yerleştirirken cevapladı. "Here comes the sun beatles." "Çok güzel," dedi. Hiç böylesine hoşlandığı bir şarkı duymamış olan Miral, "biliyor musun, benim alışık olduğum müzik daha farklı," diye ekledi. Ardından hızlı dudağını ısırdı. Kızın çok fazla soru sormamasını istiyordu. Bu akşam Kudüs'ü ve gösterileri düşünmek istemiyordu. Sadece partiye giden normal bir genç olmak istiyordu. Belki de Miral'in utandığını hissettiği için diğer kız soru sormadı ve kendini tanıştırmakla yetindi. "Ben Lisa," dedi. Mermer kadar soluk elini uzatarak. Bu beklenmedik iştenlik karşısında şaşıran Miral, uzatılan eli biraz şiddetle sıktı ve okuldaki yoklamalarda kullandığı tonla kendi adını söyledi. Ardından kıza veda ederek Samir ile arkadaşlarının yanına gitti. "Neredeydin?" diye sordu Samir. "O kızı tanıyor musun? Sanırım İsrail'i." "Elbette onu tanıyorum, hem de çok iyi. Daha sonra sana ondan bahsederim," diye cevapladı Samir. "Uzaklaştığım için üzgünüm. Sadece o güzel şarkıyı duydum ve daha yakından dinlemek istedim." "Eh, vatan şarkılarının tek müzik türü olmadığını keşfetmenin zamanı gelmişti," diye haykırdı Maha, Miral'i kucaklayıp sevgiyle selamlayarak. İki genç kadın birkaç saniye birbirlerinin gözlerine bakarak kahkahaya boğuldu. Samir ikisini de kucaklayarak duyurdu. "Akşam yemeği hazır, Ron ızgara yapıyor." Miral parktaki neredeyse tüm konukların İsrail Yahudisi olduğunu fark etti. Fakat ilk utangaçlığını attıktan sonra bu gerçeği göz ardı etti ve herkes iyi vakit geçirdi. Maha Hayfa'ya geldikten sonra yaşamının nasıl değiştiğini anlattı. Fakat çok yüksek olan müzik Miral'in arkadaşının söylediklerini duymasını engelliyordu. Yemekten sonra Samir onları dansa davet etti. Miral'in canı istemiyordu. Fakat Maha ile Lisa onu piste sürüklediler. Akşamın sonunda hepsi ateşin etrafında oturmuş sohbet ediyor. Sesleri genel uğultuya karışıyordu. Miral herkesin kasten veya ilgisizlikle siyasetten bahsetmekten kaçındığını farkındaydı. Ta ki bir oğlan elbisesindeki bir rozeti sorana kadar. "Bu sembolün anlamı ne?" diye sordu. Daha iyi görebilmek için kıza yaklaşarak. Ne olduğunu tahmin etmiş olmalıydı. Ses tonunun değiştiğini duyabiliyordu. "Filistin bayrağı," diye cevapladı. Olabildiğince doğal ve ustalıklı biçimde. "Ah!" oldu tek cevap. Fakat uzaklaşırken oğlanın mırıldandığını duydu. "İnanılmaz. Onlara vatandaşlık veriyoruz ve bunu takdir etmiyorlar." Kızlar hep birlikte gülmeye başladı. Bu küçük olay karşın parti iyi gitmişti. İlerleyen günlerde Maha'nın varlığı arkadaşın birçok alışkanlığını değiştirdi. Miral kimseyle, kardeşiyle bile bu kadar çok konuşmamıştı. Şimdi ise öğleden sonraları sohbetlerine yetmiyordu. Maha Miral'in son sınavlarına çalışmasına yardım ediyordu. Tüm ezber tekniklerini biliyordu ve önceki yıl cevapladığı soruları hatırlayabiliyordu. Ve Miral kendini tamamen veremese de Maha'nın yardımı onu daha fazla çaba göstermeye zorluyordu. Birkaç ay içinde üniversitede ne okuyacağına karar vermesi gerekecekti. Maha Hayfa Üniversitesi'ne kaydolmasını önerdi fakat bu Hani'den sonsuza kadar uzaklaşması anlamına gelecekti. Buna hazır değildi. Yaşadı diğer kızları incelerken, kendi aralarında rahatça şakalaşmalarını izlerken, belki de başlarına kendisinden daha az sorun çıkardıklarını, mutlu cehaletlerin onlara Hayfa dışındaki yaşamın zalimliğinden koruduğunu düşündü. Ayrıca birkaç haftasına kadar gerçek kimliğiyle ilgisi olmayan şu anki kaygısızlığından bir eser yoktu. Miral kazandığı büyük iç özgürlüğünü düşünerek bu kızların çoğunun ailelerince seçilen adamlarla evleneceğini ve bu görücü usulü evlilikleri şikayet etmeksizin kabulleneceklerini hayal ederek kendini avuttu. Sevmeseler de kocaların yanında duracaklar ve kendi seçimleri yerine zorluklarından dolayı köpeklerin sahiplerine gösterdiği sadakati göstereceklerdi. Bir akşam yavaş yavaş eve doğru yürürken ve güneş denizin ufkunu yoğun bir kırmızıya çevirirken, kendisini daima bağımsız bir kadın olmuş annesi gibi önüne başkası için çizilen yolu asla tutmayacağını anladı. Samir özellikle Maha yakınlarındayken giderek kaçamak ve asabi davranmaya başlamıştı. Miral aralarında bir şeyin kaybolduğunu görüyordu. Bir gece Miral'e İsrailli bir kıza aşık olduğunu itiraf etti. Kız şokla yerinden sıçradı. "Ciddi misin? Annen kalp krizi geçirecek." Samir tamamın zaten bildiğini ve önyargılı aşma zamanı geldiğini söyledi. Miral'e kızı ertesi gün öğle yemeğine çağırdığını söyledi. Miral'in teyzesi oldukça gergin bir haldeydi. Odada bir ileri bir geri yürüyor, divanın yastıklarını düzeltiyor, gümüşleri parlatıyordu. Miral'in hazırlıklara yardım etmesini istemişti. Miral o sabah erkenden kalkmış ve teyzesinin çoktan mutfağa girdiğini görmüştü. Mutfakta oradan oraya koşar, geleneksel Arap yemeklerini başlangıç olarak nohut çorbası, balık ve kuskus salatalar ve felafelin ardından cevizli hurmalar ve içecek olarak limonata ve nane çayı hazırlarken, Miral onun davranışlarını histeriye yaklaşan olağan dışı bir endişe okuyordu. Nihayet ona yardım etmek tamamen imkansızlaştı. Masanın kurulması dahil her şeyi idare etmek istiyor, her nesnenin yerleştirileceği konumu milimetresine kadar dikte ediyordu. Ardından bayramlık geleneksel giysisini giyerek yeğenini daha da şaşırttı. Zira Miral'in teyzesi tamam, Hayfa'daki birçok kadın gibi daima batılı kıyafetler giyerdi. Uzun beyaz cellabayı takdir etse de Miral teyzesinin neyi kanıtlamaya çalıştığını, bu faal hazırlığın altında yatan mesajı merak etti. Kıza karşı ön yargılı mıydı yoksa sadece farklarını mı vurgulamak istemişti? Tamam, yeğeninin şaşkını fark ettiğinde oğlunun kız arkadaşıyla tanışmadığını söyledi. Sadece Samir'in son derece aşık olduğunu ve kızın İsrail ordusundan bir generalin kızı olduğunu biliyordu. Bir an yüzüne garip bir ifadeyle, bize ne oluyor? Batı şeriatı halkımızı öldürüyorlar ve oğlum Yahudi bir kıza vurulmuş. Bak insanlar bizi nasıl görecek, der gibi Miral'e baktı. Tamamın geniş terasından deniz manzarası görünen çatı dairesi, Halisa mahallesinde Arap ve Yahudilerin bir arada yaşadığı bir apartmandaydı. Yahudi komşularıyla yakın ilişki içindeydi. Bazılarıyla arkadaş bile olmuştu. Yine de bir Arap kadın için oğlunun bir Yahudi kızla nişanlanmasını memnuniyetle kabul etmek, özellikle subay kızı ise kolay olmayacaktı. Bu haber Miral'de de belirgin bir huzursuzluk yaratmıştı. Samir ve sevgilisinin gelmesini beklerken Miral, bazı arkadaşların ölümüne veya kaybolmasına neden olan operasyonları kızın babasını yönetmiş olabileceğini düşündü. Belki bir gün askerlerini Kalandia mülteci kampına sokacak, burada İngilizce sınıfındaki öğrencileri gibi en cüretkâr çocukları öldüreceklerdi. Kapı çaldığında her biri kendi düşüncelerine gömülmüş olan Miral ile teyzesi yerlerinden sıçradı, bir an bakıştılar ve ikisi de dalgınca diğerinin elbisesini düzeltti. 16. ayrımın sonu, sayfa 229.